Olabilir.
Tabii o zaman bak şöyle diyeyim. Sinema ve gerçeklik ve sürrealizm üzerine diye bir şey atayım. Mert'e yönlendireyim. Mert o da tam böyle
Ha.
biraz yani anlatabilsin ama tam da şey olamasın böyle bir. Ondan sonra da komediye geçeriz. Ondan sonra alaylılıktan gideriz.
Çok iyi plan.
Saat 00:00 ben Cem
Bacım. Esmer Tülay.
Gemini.
Ben Mehmet Akif Yarrar.
Hello guys.
Hello, how are you?
Fine. What about you?
Yeah, I'm fine,
Yeah.
bro.
Okay.
Yeah. So nice.
Telefonumun internetine geçti.
Ben de mi ona geçeyim ya?
Wi-Fi'dan çıkış yolları üzerine.
Sinematriyografi 6. bölüm. Yayındaki miyavlamalar ve kedilerin sahiplenilmesi üzerine.
Herkese merhabalar. Bugün yayınımızın 7. bölümünü gerçekleştiriyoruz. Yanımda Akif ve Mert var. 7. bölüm olduğuna inanabiliyor musunuz ya? Bayağı çabuk geçti vakit. Merhabalar.
Merhabalar. Sanki ilk bölümmüş gibi. Hala.
Evet, bana da birkaç bölüm çekmişiz gibi podcast'i geldi. Ama 7 bayağı olmuş ya. Allah Allah.
Evet. Mert, ilk bölümü yayınlayamadık ama ilk bölüm haricinde senin kediden bahsetmemiştik. Yine de dinleyen birkaç arkadaşım şey dedi. Ya yayındaki kedi kim? Yayındaki kedi kimin diye arkadan gelen kedi seslerine anlam veremeden
Evet.
sorup
Kedi
duruyorlar.
podcast'teki kedi sesleri üzerine.
Pushkin isimli kedinin sanatı duyunca yani sanatın bir yerinden girmek için sürekli miyavlaması
Pushkin. Ya bu
üzerine.
arada biz de dün bir kedi sahiplendik.
Aa süper.
Evet, böyle çok tontiş tüylü, kuyruğu böyle kalın tüylü bir kedi. İsmini de Lili koyduk. Lili'nin de böyle sinemayla, aslında şiirden tanımıştım ben ama sinemayla bir bağlantısı varmış. İsterseniz ondan bahsedeyim. Kedi konusu açılmışken.
Olur. Olur.
Sonra Pushkin'i dinleriz Fredo.
Tabii ki. Pushkin'in uzun
Ya
metraj konusu üzerine.
şimdi bir şey, Sezai Karakoç'un Liliyar diye bir şiiri var. Bu şiirde de kuklalardan bahsediyor. Lili diye bir kızdan bahsediyor. Böyle çok safça güzel bir şiir. Demek gidiyorsun Lili, bizi öpmeden mi gideceksin Lili falan diye şeyleri var. Sonra bu şiirin hikayesi aslında sinemadan kaynaklı bir şeymiş. Sezai Karakoç 1953 yapımı bir sinema filmi var. Hatta bayağı bazı dallarda ödüller falan da alan bir film. Orada Lili diye bir kız var. Bu kız işte annesi babası vefat ediyor. Köyde yaşayan birisi. Şehirde dayısının yanına gidip kendi ayakları, orada bir iş bulup kendi ayakları üstünde durmayı düşünen birisi. Sonra şehre bir gidiyor ki dayısı ölmüş. Dayısı ölünce tamamen ortalıkta kalıyor. Şehirde avare bir şekilde dolaşırken bir sirk görüyor. Sirkte de Markus diye bir sihirbaz var. Bu kızı fark ediyor. Kimsesiz olduğunu fark ediyor. Konuşuyorlar. Sonra Lili'ye o sirkte bir iş buluyor. Orada da bir kuklacı var. Kuklacı da Lili'ye aşık oluyor ama Lili kuklacıyı bilmiyor bile. Onun onu sevdiğini bilmiyor. İşte o kuklaları oynatan kişinin olduğunu bilmiyor. Edebiyattan sinemaya genelde esinlenme olur. Bu sefer sinemadan edebiyata bir geçiş olmuş. Bu açıdan da ender rastlanan şeylerden biri.
Güzelmiş, çok
Zaten
güzelmiş.
o, evet, Lili buradan geliyor. Lili şiiri de belki okunabilir.
Şunu
Ama
söylemeden edemeyeceğim ama geçen bölüm bir filmden bahsetmiştik ve tam konu ilerleyecek diye sevinirken şey demişti. Mert mi demişti? Neyse spoiler olmasın geçiştireyim falan gibisin. Şimdi de bütün filmi anlatmam. Üçümüzün aslında hiçbir ortası olmaması yani ya filmi tamamını anlatırım ya da sadece adını söyleyip spoiler olmasın diye geçiştirmemiz.
sıkıcı olduğumu bilmiyorum ama ya o şeyden çok etkilendim ben.
Yo yo.
Kuklaların aslında konuşmaması ve kuklaların bir başka bir insanın insanları eğlendirirken bir yandan sirkte insanları eğlendiriyorlar. Ama kukla aslında o kıza aşık olan birisinin söylediği sözler ve göndermeler. Oradan çok etkilenmiştim. Muhtemelen Sezai Karakoç da bu kuklalardan etkilendi ki böyle bir şiir yazdı Lili için.
Yani umarım şiir seven Lili ve diğer kedin sinema sever Berkman güzel anlaşır. Belki de bir uzun metraj filme girişip abi biz neyse çekmeye başlıyoruz siz hala konuşmaya devam edebilirsiniz. Belki uzun metraj konusuna giremeden biz Cannes Film Festivali'nde gözükürüz falan diye konuşabilir. Mert sen de Puşkin'den bahset istersen insanlar merak ediyor. O miyavlayan sanatsever kedi kim?
Evet, kim bu Pushkin? Pushkin bildiğiniz üzere Rus yazar, hatta Rus edebiyatının babası olarak da anılıyor. Pushkin'e de ilhamını veren şahsiyet daha önce Kars'a gelmiş zamanında ve Kars'tan da Erzurum'a, Ağrı'ya falan geçmiş. Ve Türkiye hani Kars, Erzurum yurt dışında gördüğü tek şehirler yani hani sadece yurt dışında buralarda bulunmuş ve Kars'a ilk geldiğinde bayağı bir şaşırmış. Kars Kalesi'ne uzaktan bakmış ve hani bu şehri nasıl ele geçiremediğimize şaşırıyoruz şeklinde tepki vermiş. Puşkin'de yolda buldum. Yaklaşık 2-3 ay önce.
O mu seni bulmuştu?
O birbirimizi bulduk. İlk karşılaşmada gece 11-12 gibi eve dönüyordum. Kimse yoktu. Açık bir tekel haricinde. Kedi gördüm ve ileride bir tekel yanıyordu ve kedi miyavlıyordu. Kediyi kucakladım ve tekele götürdüm. Oradan bir sucuk aldım. İşte köşe başına bıraktım. Tabii daha sonra sucuğu köpek yedi ama içimde kalmış olmalı. İkinci geçişimde tekrar gördüm kediyi. Bu sefer bir miktar daha ilerideydi, ilerlemişti. Sonra baktım peşimden gelmeye başladı. Epey bir süre çağırınca geldi. Ve hani sanki beni tanıyormuş gibi tepki veriyordu. Ben koşunca o da hızlanıyordu. Yavaşlayınca duruyordu. Sonra eve kadar takip etti beni. Ve ben de dedim hani bugünlük iyisin dedim. Hani bir en azından yemeği hak ettin. İşte eve geldim. Evde biraz yemek verdim. Daha eve girer girmez çok hani sanki bir ev kedisi gibi. Gerçekten ev kedisi de olabilir. Sokağa atılmış bir kedi de olabilir. Çok sıcakkanlı davrandı. Üzerime falan yattı ve ben de anılar çağrıştı. Eski kedimin adı da Feyyaz'dı.
Feyyaz.
Evet, bir efsane. Ona çok benzettim ve sahiplenmeye karar verdim. Hani aklımda hiç öyle bir düşünce yoktu. Tamamen plansız gelişen bir şey oldu ve benimle birlikte yaşıyor. Şu an kızgınlık döneminde miyavlamalarının müsebbibi de bu artık buluğ çağına erişmiş olması ve kısırlaştırmak için gün saymamız.
Yani sinema sevdası değil öyle mi?
Sinema
Yıldızı yüzüyor şu an. Film
evet,
çekmeliyim değil yani.
kuklaların konuşmaması gibi aslında sinema bir hayalden ibaretti.
Sinemada gerçeklik ve sürrealizm üzerine.
Bugün yayından önce işte bugün yayında ne konuşalım diye birbirimizle konuşurken Mert birden atıldı ve sinemada gerçeklik ve sürrealizm üzerine konuşalım dedi. Tabii böyle karizmatik bir fikri geri çeviremezdim. Hani ne kadar ciddi bir yayın olmasa da Mert'e mutlaka bununla ilgili bir söz vermem lazım. Sinemada gerçeklik ve sürrealizm üzerine ne konuşabiliriz?
Yani sanki yeni bir akım yaratmışız gibi neden o kadar çıkıştığımın farkında değilim ama öyle bir çıkış yakaladığımın. Yani yüzyılların belki konusu sürrealizm. Gerçi o kadar da eski değil sanırım. O işte Dukamp'ın pisuvarı ters çevirip bir sanat eseri haline getirmesi falan. Hani bu tür akımların başlangıcı olarak kabul ediyor. Sonra Dadaizm vesaire var. Sinemada da aklıma gelen birkaç isim vardı. İşte Louis Buñuel, Alejandro Jodorowsky. Ve hani son günlerde adını sıkça andığımız Jodo abiden esinle bir gerçeküstücülüğe dokunsak mı gibi bir mevzu açıldı. Oradan girebiliriz. Akif Hocam, sizin de Jodorowsky konusundaki fikirlerinizi almak isterim.
Jodorowsky sordun Mert. Jodorowsky şöyle, son zamanlarda bütün filmlerini tekrar izledim. Hatta 23 yıl aradan sonra çektiği bir film var. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Çocukluğunun bir dönemini çekmiş. Annesi, babası ve kendi çocukluğu. Annesi sürekli konuştuğunda opera söylüyormuş gibi konuşuyor. Herkes normal konuşuyor. Annesi opera yapıyor falan. Değişik, çılgın bir filmdi yine. Ama Buñuel aklıma geliyor. Sürrealizm denince. Onun da işte Dali ile birlikte çektiği Endülüs Köpeği'ni izlemiştim. Sonra 53'ten sonra çektiği bütün filmleri izledim. Burjuvazi'nin Gizli Çekiciliği. İşte Aşkın Belirsiz Nesnesi gibi. Ama işte birbirinden farklılar. Sürrealizm denince aklınıza gelmesi gereken şey nedir? Yani şekillerin, renklerin daha karmaşık olması ya da soyut olması mı, yoksa Buñuel'inki gibi işte daha böyle mistik burjuvalar akşam yemeği yiyemiyor. Sürekli uykudan uyanıp aynı rüyada uyanıyorlar falan gibi. Öyle bir şey midir? Sürrealizm evet. Nedir zaten?
Sürrealizm aslında katman katman olan bir şey sanırım. Jodorowsky hani daha böyle ileri boyutlarda yarışıyor gibi sanki ve Buñuel biraz daha gerçeğe yakın, hatta gerçekçi sürreal filmler yapıyor diyebiliriz. Bir ara yine senin söylediğini hatırlıyorum. Gerçekçilik olmadan gerçeküstücülük olmaz gibi bir laf sarf etmiştin.
Evet, evet.
Ve hani çok doğru buluyorum. Hani gerçeküstücülerin aslında çok da gerçekçi çalışmalar da yapabildiğini, hatta ilk döneminde yola böyle çıktıklarını da biliyoruz. Dali'nin işte Kara Kalem gayet böyle her şeyi, açıları vesaire yerinde, buralar kesersin başkan. Dali'nin çok gerçekçi çalışmaları var. Bence sürrealizmin kırılma noktası gerçeğin kırılma noktası. Gerçeği ortadan ikiye ayırdığında ya da gerçeğin yanına başka bir alakasız bir gerçeklik kattığında absürt kavramı oluşuyor. Ve bu absürdü gerçeküstü biçimde yorumlayabiliyorsun. Atıyorum kedinin yanına atıyorum başka bir nesne koyuyorsun, fil koyuyorsun ve filin hortumunun üzerine kedi koyuyorsun mesela. Hani buradan türetilebiliyor hayal gücü doğrultusunda.
Mert, bir yönetmenden örnek vermeyip sözünü kesiyorum ama daha önce bana anlattığın bir senaryo fikri vardı. O da sürrealizme girer mi? Biraz da kara komik bir yanı vardı. Hatırlarsan yoğun bakımda yatan bilinci kapalı hastaların doktor viziti yaptıktan ve odadan çıktıktan sonra birden hepsinin canlanıp solunum cihazlarını boğazlarından çıkardıktan sonra birbirlerine nasıl bu hale geldiklerini, işte trafik kazası geçiren genç bir oğlanın nasıl, ne hayalleri olduğunu ve nasıl bir kaza geçirdi, nereye giderken ölmek üzere olan mide kanseri bir yaşlı adamın gençlik fantezilerini anlatmasından Bu da sürrealizme girer mi sence? Benim çok hoşuma gitmişti o senaryo.
Evet. Ya tamamen aklımdan çıkmış. Hatırlattın bir kez daha. Tüylerim diken diken oldu.
Tükenlendi.
Neden çekmedik bu filmi?
Çünkü daha bugün şöyle bir şey geldi başıma. Ben yoğun bakımda çalışıyorum bu aralar. Ve bilinci kapalı birkaç tane hastamız var. Hatta bugün 60 yaşında bizim eks vefat haberini yakınlarına verdiğimde çok etkilenmiştim. Ve bunu vermeden hemen önce senin senaryonu düşünüyordum. Hani ışıkları kapattığımızda acaba gerçekten uyanıp birbirleriyle konuşuyorlar mı? Ve ulan ne biçim doktor be falan filan gibisinden arkamdan bir şeyler söylediler mi diye. Çekilebilir mi senaryoydu, ne dersin?
Evet, gerekli ortam şartları hazırlandığında ve Akif'in üstün hikaye yazıcılığıyla birlikte güzel bir film tecrübesi olabilir. Hatta bazen ya insanın günlük hayatta bile yaşadığı sürreal deneyimler oluyor. Yani gerçekten nesnelere yüklediğimiz anlamlar, ne bileyim konuştuğumuz, kediyle konuşmamız mesela sürreal aslında. Hani kedi açısından hiçbir anlam ifade etmeyen şeyler... Pushkin ya, ne yani? Pushkin ne demek yani? Hani neden Pushkin, hani böyle bir takım harfler, çağrışımlar, sesler olarak kediye yaklaşıyor. Ve kedi açısından bir anlamı olmayan ifadeler. Ya ben bir ara şey üzerine bile düşünmüştüm. Hani insan ismine bile yabancılaşabilir mi? Yani sürekli ben kendimi, ismimi tekrar ettiğimde, üst üste belki 100 defa Mert dediğimde hani neden Mert ne demek ya falan oluyor. Ve neden isimlerimiz var ya, hani benim
burada
kişilik olarak Mert'le bir nasıl bir bağım olabilir yani, birinin bana Mert denmiş olması ve bundan sonra hep böyle devam etmem. Sonradan yapıştırma bir şey yani. Bu da bir sürreal bir bakış açısı olabilir.
Burada Umut Sarıkaya'nın bir karikatürünü hatırlatmak istiyorum. O şey diyordu kendi kedisine, 10 yıldır seni Katsi diye çağırıyoruz ama bir gün Osman diye çağırdığımızda yine yanıma geldin. Hani bizi mi yiyorsun kedi?
Tabii istersen geliyorum.
Ya bu...
Komedi türünde senaryolar ve bagajdaki ceset üzerine.
Aynen ya, bu gerçeküstü yani sürreal konuların aynı zamanda komediyle karışması benim çok hoşuma gidiyor. Akif, senin de sanırım birkaç komedi senaryosu üzerine konuşmak istediğin konular vardı.
Evet ya, bu arada Onur Ünlü'nün bir Sen Aydınlatırsın Geceyi mesela buna bir örnek bir Tarık şey. Yani hem komediydi hem de insanların süper güçleri falan vardı.
Kesinlikle. Yani en sevdiğim filmlerden biridir. Çok iyi bağdaştırmış. Üstelik çekim açıları da çok güzeldi. Mert sen ne diyorsun bilmiyorum ama bence çok güzel.
Ya belki top 10'a falan girer ya rahat bence. Yerli sinemada.
Evet. Çünkü kendi dizilerinde Ben de Özledim diye bir dizi çekmişlerdi. Orada Ali Atay dalga geçiyordu. Siyah beyaz dandik işte böyle saçma sapan konular olan bir filmi milyon dolarlarımızı harcadın, senin yüzünden yeni Leyla ile Mecnun şeyleri çekemiyoruz falan demişti. Vallahi. Ama bence kesinlikle değerdi yani. Evet, öyle bir öz eleştirileri var.
Allah kendine. Allah ya, bence çok eğlenceliydi ya. Ya animasyonlar falan kötüydü bazı yerlerde ama yok, eğlenceliydi yani. Komik. Ya evet,
kesinlikle komik ve güzel.
Şöyle ya, ben komedi fikri hiçbir zaman oluşmayacak bir şey gibi düşünüyordum ben de. Ya ama şeyi fark ettim yani, insanlar aslında günlük hayatlarında yaşadıklarının benzerlerini gördüklerinde bundan hoşlanıyorlar ve izliyorlar. Günlük hayatta da aslında üzülmekten çok daha çok gülüyoruz ya. Yani bir gününüzü düşünsenize, illaki gülümsüyorsun, gülüyorsun, ağlamıyorsun yani zıttı olarak ağlamayı düşününce. Hayatın içinde daha çok komedi var ve... en acıklı diyebileceğimiz anlarda bile komedi gelip buluyor. Bir yani cenaze namazında bir Türkçe öğretmenimin babasının cenazesinde koşarak bir kedi geliyor. Sonra kedi cenazede dizilen insanları görünce patinaj yapmaya başlıyor, duramıyor falan böyle. Sonra da kahkahaya başlıyor böyle. Ve babasının cenazesinde kahkahalar güldüğü için böyle kınanıyor etrafınca falan. Yani ama yani en kötü anda bile komedi hayatın içinde barınıyor. O yüzden komedi de çekebiliriz diye düşünüyorum.
Evet. En çok da hatta böyle kara mizah anları, böyle ciddiyetle beraber olan bir şey aynı zamanda komedi. Çünkü bir rahatlama aslında, bir boşalım sağlıyor. İnsanın o gerildiği noktada bir nevi aslında üzerindeki o gerilimi sağlatma yolu da diyebiliriz aslında komedi için. Ben çok hikaye duydum hani cenazelerde gülünmesi üzerine. Hani bir yandan böyle gurur kırıcı bir şeymiş gibi duruyor ama bir yandan da insan olmanın bir aslında doğal bir sonucu yani.
Hayatın bir gerçeği bir nevi. Akif, aklında bir örnek var mı?
İşte geçenlerde bir aynı kişinin anlattığı birkaç hikaye vardı. Hatta ben bunları not da almıştım. Yani bana böyle trajikomik mi desem, kara komik mi desem, tuhaf geldiği için yani hikayeler. Aslında o kişi anlatınca bayağı gülmüştük. Ben şimdi bahsedince komik gelmeyebilir ama şöyle mesela hikayenin birisi...
efekt veririz. Herkes.
Gülme efekti koyarsın. Ya, mesela iki kardeş yurt dışında bir yerden babalarının vefat ediyor. Cenazesini Türkiye'ye getirmesi lazım. Neyse hangi devlet olduğunu bilmiyorum. Gerekli izinleri falan alıyorlar. İşte hani cenazenizi götürüyoruz falan diye. Babaların da arabaları belli. Arka koltuğa koyamıyorlar. Bagaja bir şey böyle bir şey sarıp bagajın içine koyuyorlar yani. Ama ellerinde belgeleri falan var yani. Sonra İtalya'nın bir yerinden geçerken gece dinlenmeleri gerekiyor. Yaşanmış olay bu arada, yani yaşanmış olarak anlattılar. O yüzden bana öyle ilgimi daha çok çekti. Bunlar bir yerde duruyorlar bir motelde. Sonra arabaları çalınıyor. Sonra bunlar eyvah eyvah, yani babamız gitti, bir fark ediyorlar. Sabah araba yok yani. Sonra ve bilmedikleri bir ülkedeler, İtalya'nın varoş bir yer, yani bir kasaba, kırsal bir yerindeler yani. Sonra işte sağa sola telefon ediyorlar. Babamız ne yapacak? İnsanlara ne diyeceğiz? Bunların telaşesi zaten ayrı bir hani görsel olarak kullanılabilir. Sinemada sahne olarak kullanılabilir. Sonra çalan kişiler tabii sanayiye götürüp arabayı parçalatacaklar falan fikirleri o olur ya genel hırsızların, hani arabayı çalarlar ve sanayide her bir parçasını bir yerlere gider ve paralarını alırlar. Bunlar da sanayiye yakın bir yere çekiyorlar arabayı. Sonra bagajı bir açıyorlar, ceset. Sonra diyorlar mafyaya bulaştık herhalde, kaç. Arabayı yerinde bırakıp kaçıyorlar.
Böyle. Bir Fatiha okumadan kaçmaları.
Sonra işte o araba bulunuyor. İçerisinde izin kağıtları bilmem neler olduğu için kardeşlerin arıyorlar, onlara ulaşıyorlar. Sonra arabayı alıp devam ediyorlar ama bu telaşı çekilebilir diye düşünmüştüm yani.
Evet, güzel bir şey.
Yani. Evet. Bence hem çok çok Fatih, güzel olabilir yani. Hatta uzun uzun metraj olabilir.
Hem de U-turn'ı anımsattı bana o gerilimli anlarıyla. O sıcak araba üstte gelen
evet, yolda giderken ya arabanın bir de arkasında bir ceset var. Yolda giderken bir yandan üzülüyorlar, bir yandan işte kendi aralarında iki kardeş diyalog kuruyorlar. Sonra bir anda panik anı. Babalarının cesedi çalınmış ve bilinmeyen bir yerde. Bence böyle komikti yani.
Gerçekten çok güzel malzeme çıkar ya burada.
(Gülüyor) anayrılık ve sinema eğitimi üzerine.
Ya bu arada sürekli film konuşuyoruz hani ve film çekmeye çalışmamızdan bahsediyoruz ama daha önce de bir tartışma arasında kaldığım bir konuyu açmak istiyorum burada. Sinema televizyon diye bir bölüm var. Üniversite bölümü var. Oradan mezun oluyorlar. Sinema tamamen meslekleri oluyor. Teorik olarak ve pratik olarak bir sürü deneyimi olan insanlar çıkıyor oradan. Ama aynı zamanda sektörde de alaylı dediğimiz insanlar var. Onlar da yani biz tabii ki de sektörde değiliz ama hobi olarak ilgilenmeye başlayıp daha sonra ortaya güzel film çıkaran bir sürü insan var. Ben o bir yarışmaya katılmıştık demiştim. O yarışmada bana şu gözle baktılar. Sinema televizyon okuyan insanlar katılmıştı çoğunlukla. Ve ya tıp okuyorsun, senin burada ne işin var ki? Yani niye geldin ki? Bu bizim mesleğimiz gibi. Gerçekten de ben sinema televizyon okuyan biri enjeksiyon yaparken görsem ne işin var ki senin burada derim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir meslek olarak bakıldığında sinema sinemacılara mı bırakılmalı yoksa insanların beyaz perdeye bir şeyleri aktarması herkesin ihtiyacı mıdır? Herkes yapabilir mi bunu? Mert senden
evet,
başlayalım.
Sloganımız bu sinema hepimizin. Ya herkes yapabilir çünkü neticede hani görseller paylaşılabilir görseller bunlar. Hani teknoloji çağında yaşıyoruz. Fakat hani tabii ticarileşince, sektörleşince bu bir meslek grubu haline gelmiş. Dolayısıyla yani bunu profesyonel olarak icra edenler var. Bir de hani amatör olarak bu işle ilgilenip daha sonra profesyonelleşenler var. Ya ikisi bir yerde birbirine karışıyor aslında bir noktadan sonra. Hani biz eğitimini almadık sonuçta. Eğitimini almayan çok fazla insan var sinema icra eden. Hatta Jim Jarmusch sanırım bir röportajında şey diyordu. İşte öğrendiklerimden dolayı sinema hakkında aldığım eğitim bana negatif katkı sundu. Benim yapacağım şeyleri engelledi gibisinden. Çünkü hani belli başlı yöntemleri öğrendiğin zaman hani sen biraz daha onların kuralına uyuyorsun gibi ya da genel geçer şeylere uyuyorsun. Onları yeterince keşfetmemiş oluyorsun ve o kuralları bir anlamda uyuyorsun yani. Böyle düşünüyorum kısaca.
Ya bence şöyle. O zaman şiir yazmakta edebiyatçıların işi gibi bir şey oluyor. Ben yani isteyen içinden geldiği evet. Bir şiir yazamaz mı? Sinemada öyle bir şey. Sonuçta bir sanat ya da ressam olmak için illa güzel sanatlar fakültesinden mezun olmak mı gerekir? Ya da müzik yapmak için... Gerçi müzik böyle artık bir bilim gibi o biraz daha ayrı bir şey sanki. Ama içinden geldiği gibi beste yapacaksan bu da sanattır. Film de öyle. Filmde de sen insanlara bir hikaye anlatmak istiyorsun. Görsel bir şeyler sunmak istiyorsun. İşitsel bir şeyler sunmak istiyorsun. Ve kendini bu şekilde konuşarak ifade edemediğin için ya da başka bir şekilde ifade edemediğin için sinemayı seçiyorsun. Bunun içinde yani illa 4 yıl bir üniversitede bunun eğitimini alayım demek çok da doğru değil. Bence tutku işi ve seviyorsan zaten bu işi yapman lazım.
Ama
yaparsın da.
Buradan pardon.
Ya bir o kadar da teknik insanlar var. Hani bu işin sanat kısmında değil de bunu hani meslek olarak işte kamera kayıtçısı, ses miksörü, ondan sonra ışıkçısı vesaire. Hani bu şekilde setlerde çalışarak hayatını kazanan işçi statüsünde ya da işte amirlik statüsünde de çok fazla insan var. Bu anlamda aslında ihtiyacı karşılayan bir durum. Fakat hani çok fazla yine bölüm açılması, üniversitelerde bölümler açılması da bir anlamda bu ihtiyaca karşılık vermiyor. Çünkü şu an çekiliyor olan belki 10 tane, 5 tane film ancak vardır. 10 tane de dizi vardır. Toplasan 1000 kişiyi geçmez ekibi ama her yıl binlerce kişi mezun oluyor. Tarık sen bir şey diyordun.
Evet, hep aynı kişiler çalışıyor.
Yani buradan şu...
Sinemanın gerekliliği üzerine.
Evet. Yani şu konuya da değinebiliriz aslında buradan. Yine geçen bir tartışmada bulunduğum bir konu bu. Bu radyo yayınımızı anlatırken demiştim ki hani sinemacı olmak istiyordum. İşte ne bileyim filmler çekmek istiyordum vesaire. Oradan bir arkadaşım şöyle demişti. Yani ne kadar iyi yapmışsın doktor olarak, hani sinemacı olsan boş bir işle uğraşıyor olurdun. Hani sinema boş iştir demeye getirdi. Halbuki doktor olarak insanlara yardım ediyorsun ama sinemacı olsan boş bir işle uğraşıyor olurdun. Sizce sinema boş bir iş mi, ya da insanların bir duyguyu, bir düşüncesini görüntülerle aktarması bir gereklilikten mi doğdu, yoksa gerçekten boş bir iş mi? Objektif olarak soruyorum.
Mert zaten.
Evet. Ya ben sanatın iyileştiriciliğine inananlardanım. Dolayısıyla tıbbın iyileştiriciliğiyle sanatın iyileştiriciliğini karşılaştırmak çok doğru olmaz. Tıp zaten hani başladığında bir sanattı. Fakat şu an ticarileşmiş durumda. Aslında tıpta sinemada ticarileşmiş durumda. Fakat tıbbın iyileştiriciliği tabii hani geçmişten gelen bir kökeni olan bir meslek ve hala kutsal kabul ediliyor. Hala geleneksel yöntemler kullanılıyor. İşte yöntemler, tanı, tedaviler vesaire. Sinema çok daha yeni bir alan ve henüz sonuçları da aslında yeteri kadar kestirilemiyor olabilir. Çünkü binlerce yıllık insanlık tarihinde, milyonlarca yıllık tarihte son 100 yıldır, 150 yıl mı oldu? Kaç yıl oldu sinema ortaya çıkalı? Hesaplayamadım. Olan bir şey ve bunun toplumsal sonuçları henüz çok çok daha yeni, akımları çok daha yeni yansıyor. Dolayısıyla gelecekte belki çok daha gözlemlenebilir olur. Filmlerin toplumlar üzerine etkisi, geliştirici etkisi olabilir. Daha belki bilimsel etkiler de olabilir. Sağaltıcı, daha böyle insan ruhuna iyi gelen etkileri de olabilir. Mesela hani Rus edebiyatı olmasaydı belki bu kadar iyi doktor da olmayacaktı, iyi yönetmen de olmayacaktı. Yani birçok şey olmayacaktı. Daha böyle her şey parayla yürümüyor sonuçta. Paranın dışında kalan alanda hareket ediyoruz. Hareket etme özgürlüğünü bulmaya çalışıyoruz. Ama çok boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Multi faktörler var. Dolayısıyla bu karmaşıklık içinde ben bir düşüncenin bile yani toplumu, bir toplumu ya da bir ülkeyi, dünyayı değiştirebileceğine inandığım için, bu yol, yani bu inançla yola çıktığım için boş iş olarak kesinlikle görmüyorum.
Evet, bence de sinemaya boş iş gözüyle bakmak, sanata da boş iş gözüyle bakmaktır. Sinemada bütün sanat dallarını, ya bütün demeyeyim ama müziği barındırır, operayı barındırır, görsel ve işitsel olan bütün sanatları sinemaya sığdırabilirsin veya sinema vasıtasıyla bunları insanlara ulaştırabilirsin. O arkadaş biraz daha acaba ekonomik açıdan mı sinema, televizyon mezunları ya da sektörde çalışanlar belki çok fazla iş bulamadığı için mi böyle bir serzenişte bulundu bilmiyorum ama sinema hiçbir zaman boş değildir. Kendi duygularını ifade etme biçimindir diye.
Tanıyoruz arkadaşı buradan.
Yok, kınamıyoruz. Herkesin özgür düşüncesi.
Ya tabii.
Sen de düşünüyorsun tabii. Yani sence boş bir şey midirsin ama?
Bence kesinlikle değildir. Yani zaten sanat insanların yani bir gereklilikten dolayı ortaya çıkan bir şeydi sanatta. Çünkü insanlar kendini ifade etmek için bazen konuşur, bazen yazar ve bazen de bu çok eskiye dayanmayan sinema olarak hem yazıp hem konuşup hem görüntüye aktarma olarak kendini ifade etmesi gerekir. Ve bu ifade ettiği biçim diğer insanların da ruhuna yansıdığı zaman insana derin etkiler bırakır. Tabii ki de bazı filmler, özellikle komedi filmleri güzel vakit geçirmek için izlersin ama bazı filmlerde öyle bir etki bırakır ki düşünceni değiştirir. Günlerce onun üzerine düşünürsün. Kesinlikle yani gerekliliktir.
Sinema zorunluluktur
sinema
diyebilir miyiz? Tarkovski'nin savunduğu bir görüş. Sanatçı zorunda olduğu için sanat yapar diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, biz zorunda olduğumuz için mi konuşuyoruz, yapamıyoruz?
daha çok konuşuyoruz, yapamıyoruz. Ama bir gereklilik olduğu için de konuşuyor olabiliriz bence sinemayı. Demek ki bir gereklilik çünkü yerimizde duramıyoruz ve podcast yapıyoruz. Bu konuda konuşmak bizi eğlendiriyor ve eyleme geçtiğimiz anda da ortaya bir şey çıktığı zaman tatmin oluyoruz. Kısa bir süreliğine sonra tekrar tatminsizlik başlıyor ve yine sanata koşuyoruz. Onsuz
Evet,
yaşayamıyoruz
böyle bir
galiba.
döngü. Etrafında dolaşmıyor.
Gerekli zorunluluk.
İntibah filmi ve kurallar üzerine.
Yayınımızın son 10 dakikasına girerken geçen bölümde de bahsettiğimiz ve dinleyenlerin sorduğu İntibah filmine kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle Akif'in her filme eski Türkçeden koyduğu isimlerden bahsederim. Akif, neden İntibah? İntibah'ta ne anlatmak
Evet.
istedim?
İntibah aslında senaryosunu biz birlikte yazdık ama hikayesi şöyle. Ben o zamanlar kadın doğum kütüphanesinde çalışırken sürekli belli bir monotonlukta sürekli tekrar ettiğim şeyler vardı. İki kütüphane vardı. Bir de mikrobiyolojik kütüphanesi. Saat 10'da mikrobiyoloji kütüphanesini kapatmam gerekiyordu. 11'de de bizim kütüphane
Gerçek
kapanıyordu.
bir
Tabii
hikaye
o.
ama
Evet.
Based
Ve hatta
Keşke filmin başına yazsaydık gerçek bir
kadın
hikayeden
ya ben de dönüp hikayeme baktım. Hikayemde şöyle yazıyor. Not bu bir hayal ürünüdür. Neden öyle yazmışlar bilemedim.
uyarlanmıştı.
Halbuki gerçek. Neyse.
Çok iyi.
Sanki Kurtlar Vadisi'nin başı yani.
Ve kadın doğum kütüphanesi hastanenin göbeğinde bir yerde, mikrobiyolojik kütüphanesi de çok uzak bir yerde. Yani yürümesi bile 10 dakika sürüyor neredeyse. Git gel falan derken 15 dakika belki sürebilir. Ve orayı kapatmaya giderken her akşam çizgileri basmamaya çalıştığımı falan fark ettim. Ve bu bir rutin oluyordu yani merdivenlerden iniyorum çizgilere basmadan geçiyorum. Sonra bir sensörlü kapı önüme çıkıyor. Ama yürü.
Sensörlü kapı hakkındaki düşünceni bir söyler misin burada? O benim çok hoşuma gitmişti.
Belki de sensörlü kapılar kendi egomuzu rahatlatmak için mi yapılmıştır diye. Yani bize önümüzde saygılı açıldıkları için. Bu anlama gelen bir cümle kurmuştum ama şu an tam hatırlayamadım. Neyse işte bu giderken sürekli bir şeyler düşünüyorum, tekrarlıyorum ve benim iç sesim de aslında o hikaye. Bir kütüphaneden kalkıp öbür kütüphaneyi kilitleyene kadar aklımdan geçen düşünceleri yazmıştım. Sonra da bunu çekelim dedik Tarık'la. Çekerken tabii senaryo değişti. Hani bu insan çizgilere basmayan obsesif insan evde ne yapıyor? Trafik ışıklarında karşılaştığında ne yapıyor? Falan gibi şeylerle karakter bir yandan iç çatışmalar yaşıyor ve en son çizgilere basmaya karar veriyor. Sonra da film bir
Peki
şekilde
ne
bitiyordu.
Tarık, sözünü kestim lütfen.
Film
Hayır, önce sen devam.
Sen devam edebilirsin. Yo, filmin sonunda her şeyi anlatan bir cümle vardı kuşlarla
Aa,
ilgili. Kurallar kuşlar için de
güzel.
geçerli
Aa,
midir
evet,
diye.
son cümle sonra Evet, Johnny Cash'in müziğiyle bitiriyorduk filmi. Güzel.
Peki.
Çağrıştırıyor zaten o da kurallar.
Neden çizgilere basmaya karar veriyor? Kırılma noktası neydi orada düşündüğün ya da karakterin eyleme geçme noktası? Yerde bir şey buluyordu sanırım. Bir kareli bir defter görüyordu ve ondan sonra sorgulamaya başlıyordu.
Ya aslında sorgulaması o yürüyüşlerinde gerçekleşen bir şey. Şöyle mesela trafik ışıklarında gecenin bir vakti hiçbir araba yok. Kırmızı ışıkta bekliyor. Oradan bir köpek de geçiyor. Tekrar izlediğimde bunu gördüm. Bir köpek ama güzel onu geçiyor. Aldırmadan geçiyor falan. bir köpek. Çok çok iyi anlatıma çok iyi katkısı olmuş orada. Sonra evde yemek yerken televizyonda inşaat işçilerinin atlet giymesi yasaklandı diye bir şov haber haberini izliyor falan. Sonra kantinde arkadaşıyla falan konuşurken onunla biraz zaten en başından beri bir çatışma yaşıyor. Tam saat 12'de yemeğe gidiyor. 12'ye bir kala olsa yerinden kalkmayacak. Kurallara uyan bir insan yani. Bütün bu çatışmalar birleşiyor. En sonunda o kareli defter kağıdını görünce karar veriyordu. Sonra kapıyı da kilitlemiyor. Kapıyı da açık bırakıyor. Ve sonra dönüp çizgilere basarak yoluna devam ediyor. Kurallar kuşlar için de geçerli midir diyor sonra. Öyle bitiyordu. Aslında güzelmiş.
Yani evet, ben güzeldi çok yani. Beğendim gerçekten. Hatta geleceğin filmi gibi bir yorum yapmıştım.
Kuralların yıkılması ve doğaya dönüş üzerine.
Çünkü sürekli kuralların yazıldığı bir çağda ilerliyoruz. Her şey kurallar dahil edilmeye başlıyor bir yerden sonra. Hani Avrupa'nın bu konuda çok daha ileri olduğunu görüyoruz. Karşıda da mesela ben doğuda da çok daha geri olduğunu görüyorum. Böyle ortada bir sürekli bir kaos, dengesizlik halindeyiz ama gideceğimiz yer kurallar neticede. Fakat bunun sonunda ne olacak? Hani ben bu soruyu gerçekten soruyorum bazen. Her şey belli olduğunda ne olacak? O zaman kuralları kim yıkacak ya da nasıl, ne şekillerde bunları nasıl bir geriye dönüş olabilir?
Anarşistler yıkıcı kuralları, kural bozucular, kural bozanlar da her zaman
evet,
kazanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü başkasının belirlediği kurallar, sen kendi hayatında uyguladığın, kendine uyguladığın kurallar değil yani. Dışarıdan sana
evet ve hani bu kurallar sadece yani yasalarda olan ya da işte toplumsal kurallar da değil. Hani insan zihninde olan görünmez kurallar da var. Hani bir çatal alıp bir masadan tezgaha koyuşunda bile aslında bazen kurallar var yani. Hani düşünce ya da konuşma şekillerinde, konuşma da kurallar, dil de aslında kurallarla çizilen bir şey. Mesela hani şunu da gözlemliyorum. Biraz daha doğaya dönüş oldu son yıllarda. İşte biraz daha doğadan köken alan bir takım aktiviteler türedi. İşte yogadır, meditasyondur. Akın akın insanlar ne bileyim Hindistan'a gidiyor, Endonezya'ya gidiyor. Ondan sonra evlerinde işte yoga merkezleri kuruluyor. Evlerinde en az yarım saat, bir saat belki meditasyon yapan insanlar var. Bu şekilde aslında bu da bir başkaldırı olabilir mi kurallara? Ve hani bunun sonucunda insanlar belki de tersine dönüp kentlerden köye de bir göç gibi bir şey olabilir mi acaba ileride? Bu konuda ne düşünürsünüz?
Ya herkesin eninde sonunda doğaya döneceğini, yani bir sistemler yıkıldıktan sonra yine en son insan doğaya, toprağa, ağaca sarılmak zorunda kalacak. Ve biraz hippilerin yaşayış tarzına benzer durumlar. Şu anda da zaten hippiler bunu yaşıyor. Ama insanlığın sonunda da Eğer sonu olmazsa doğaya sarılacaklarını düşünüyorum. Yani o şehrin evet, kurallarından.
Sen çok erkenden koparak. Bunu fark edip doğanın gizli bir köşesinde yaşıyorsun bu hayatı.
Kesinlikle long ormanları. Gelin.
Abi çağırma çağırma. Hiç bak, özellikle ormanları. İsim vermedim. Mükemmel. Özel isim kullanmadım dikkat edersen.
Evet, topluluk olunca orası da batıyor.
İpilerin çökücülüğü üzerine.
Yani sonuç olarak insanın en ilkel hali aslında insanın en temel halidir diyerek yayınımızın süresinin ne kadar olduğu evet, kuralını
sabah kadar sürecek olan yayınımızın
tam kuralsızlığı konuşurken değinmek zorundayım. Evet.
Peki intibanın bir şeyine de daha değinelim de madem hani biraz daha sen çektin Tarık, intibahtan biraz bahset sen de.
Şöyle biz intiba çekerken 3 kişiydik yanlış hatırlamıyorsam. Utku, sen ve ben. Ben senin hikayeni yani daha doğrusu yazdığın şeyi Facebook'tan gördüğümde kafamda canlanmaya başlamıştı aslında. Çünkü edebiyat dilin çok hoşuma gidiyor. Anlatış tarzın insanın kafasında birçok şeyi uyandırıyor. Ve o sadelik, o dış anlatım. Geçen bölümde konuşmuştuk. Hani dış anlatım aslında yönetmenin kolaya kaçmasın bir şeyleri anlatması için diye ama bence bu filmde ne kadar amatörce olsa da kolaya kaçması değil. Aslında başrol oyuncusunun içindeki duyguları dışa aktarmanın bir yolu olarak görüyorum. Çekerken çok hoşuma gitmişti. İzlerken de aynı zamanda o zaman sizin duvara yansıttığımız bir
sinevizyon
malzemesi vardı. Onunla beraber post kurgusunu da yapmıştık. O kadar çok hasta
bakıyorum. Bir sürçmeleri de sürüyoruz mu dedi.
Bir sürçmeleri de sürüyoruz mu? Yani intiba çok hoşuma gitti. Bu bağlamda bir sonraki yayında kısa film çekim aşamasından sonraki kurgu aşamasına da değinebiliriz bence. Kurgu aşamasında neleri kurtarabiliriz, nasıl yapabiliriz? Aynı zamanda Mert sen birçok ülkede gezdin ve özellikle Hindistan gezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü orada yaşadığın tecrübeler çok önemliydi bence. Hem komedi hem de sana katılan duygular üzerine bir bölüm yapabileceğimizi düşünüyorum. Ne dersiniz?
Bence çok güzel olur ya.
Öyleyse burada kurallara uyarak yayınımızı sonlandırıyorum ve bir sonraki bölümü çekmek için bunu hızlıca editleyip heyecanla beklemeye koyuyorum.
Kurallar kuşlar için değildir. Hoşçakalın.
Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Kurallar kuşlar için.